yolları Beşiktaş'a çıkanların programı Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Beşiktaş gündeminin nabzını tutmaya hazırsanız başlıyoruz.
Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Beşiktaş basketbol gündemi olacak. Özellikle Beşiktaş yarı çeyrek finalde rakibi Manisa ile karşılaşıyor olacak. Tabii ki Manisa, hem Manisalı hem de Beşiktaşlı bir basketbol duayeni Özgür Yüksel konuğumuz. Özgür abi hoş geldin.
Hoş bulduk Gökhan'cığım, nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyi valla, bildiğin gibi, bıraktığın gibi. Bizi burada Türkiye'de nasıl bıraktıysan öyle devam ediyoruz.
Kesinlikle. Burada da havalar iyi diyelim, sürekli sıcak. Ve yavaş yavaş gündemimize gelelim. İlk önce eşleşmeyi konuşacağız ama eşleşmeden önce de Beşiktaş Dušan Ilimpijević'le sözleşmeyi uzattı. 2 yıllık bir uzatma var. İlk senesinde opsiyon yok. İkinci senesinde sanki bir opsiyon var gibi oranın ucu açık bırakıldı. Ama şunu söyleyeyim Özgür abi, Dušan Ilimpijević doğru veya yanlıştır, eğridir veya tabii ki hataları vardır, iyi tarafları vardır. Beşiktaş'ın böyle bir planlamaya gidiyor olması da bence iyi. Yani şöyle düşünüyorum Özgür abi. Ya bir sene sonra Euroleague, bir sene sonra tekrar geri düşüş olmaktansa böyle adım adım step by step yürümek aslında daha doğru. Yani bütçeyi bir 4-5 milyon euroluk yaptık. Gene bu sene aynı. Ondan sonraki sene belki bir iki tık üstüne çıkarsın. Ve yavaş yavaş büyümenin daha doğru olduğunu düşünüyorum ki sen de bilirsin ki Eurocup'taki temsil rakiplerimizden birisi olan Gran Canaria aslında bir önceki sezonun şampiyonuydu ama Euroleague hakkı olmasına rağmen Euroleague'e de katılmamıştı. Ama sürekli belli bir kültürü, belli bir seviyeyi ve belli bir standartı koruyorlar. Ilimpijević'in imzası ve Beşiktaş'ın gelecek dönemiyle ilgili ufak bir giriş alalım senden.
Yani şimdi Dušan Ilimpijević'in genel anlamda başarısız dersek veya kötü dersek taş oluruz. Öncelikle öyle söyleyeyim. Dušan Ilimpijević, Dušan Hoca bu sezon Beşiktaş'ta fark yarattı. Ama şu da bir gerçek. Biz önceki sezon ciddi bir enkaz devralındığı için üzerine konulan her durumda pozitif gözükecekti ama bence Basketbol Süper Ligi için ilk dörtte olmak, A segment iki takımdan sonra Efes, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan sonra ilk takım olmak çok büyük bir başarı. Ve tabii Eurocup'ta da final oynamak ayrı bir Eurocup'ta da yarı final oynamak ayrı bir konu. Günün sonunda bunlar hocanın artı hanesinde. Bir de prospekt bir hoca, yani geleceğinde çok iyi yerlerde olabilecek koçlardan bir tanesi. Yani Avrupa'da da artık hadi ince koç yetişmiyor. Gelenekleri de sürdürecek. Dušan Hoca'nın maçları ve oyunu basketbolu savunmadan okuması pozitif ama günümüz modern basketbolunda da hücum opsiyonlarını arttıracak sezonları biz ondan talep ediyoruz izleyici olarak. İnşallah önümüzdeki sezon ve bu sene playofflarda bunu görmeyi umut ediyoruz ama savunma üzerinden ciddi fark yarattı bu sezon özelinde. Devam etmesi de üzerine koya koya gidilmesi de çok önemli. Bir anda bütçeyi çok arttırmak da ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bir gıdım %20 arttırmak, şirketlerde de böyledir. Yani hızlı büyümektense her yıl %10, %20 büyümek bence daha efektif görüyorum, daha doğru görüyorum. En azından daha sağlam adımlarla. Akatlardaki gibi bir mabet tekrardan taraftarın basketbola çekilmesi, Dušan Ilimpijević'in de bazı yanlışları olsa da genel anlamda taraftarla iletişimi çok iyi, taraftarı seven koçlardan bir tanesi. Ondan etkilenip pozitif takıma etkisi olan koçlardan bir tanesi. Devamı iyi. Taraftar da bundan mutlu. Sonuçta günün sonunda herkes mutlu olduktan sonra kötü diyebileceğimiz bir durum yok bence.
Ya şöyle, ligde belki ya olması gereken yer gibi gözüküyor olabilir bütçe itibariyle ama öyle değil. Bildiğim kadarıyla Pınar, Karşıyaka ile Bahçeşehir, hatta son harcamalarından sonra Galatasaray bile olabilir. Bütçe olarak Beşiktaş'ın üstünde diyebiliyorum. Ya Karşıyaka kesinlikle üstünde. Bahçeşehir de üstünde bildiğim kadarıyla. Özellikle son Radonjić koç değişikliğinden sonra Beşiktaş'ın bütçesinin üstünde olan takımlar bunlar. Bitirdiği yer olarak güzel. Bence Dušan Ilimpijević için atlama ve sıçrama yapması gerektiği konu şu. Üst düzey oyunculardan da bu savunma katkısını alırsa, hani Şenol Güneş'in bir söylemi vardı ya, Biz hücum gücü yüksek oyunculara savunma yaptırırsak asıl farkı o zaman yaratırız. Zaten savunma oyuncularına savunma yaptırırsan savunman iyi olur ama bir fark yaratamazsın demişti. Sanki Dušan Ilimpijević'in de önündeki challenge bu diye düşünüyorum. Belki Bursaspor'daki o yüksek sezondan sonra yaşadığı düşüşte bunları cebine koymuştur. Bilmiyorum, senin fikrin nedir bu konuyla ilgili?
Yani sonuçta Dušan Hoca'nın genel mantalitesi olarak olaya bakış açısı yani daha doğrusu kendi doğrularını kırması kolay olmuyor. Biz bu sezon aslında Beşiktaş'ta Bursaspor'daki döneminin bir tık üstünü gördük. Mevcutta da önümüzdeki sezon için bunun bir tık üstünü görmemiz önemli. Ama şöyle bir durum var. Yani bütçe performans olarak değerlendirirsen tabii ki Karşıyaka ve Galatasaray'dan daha düşük bir bütçeyle oynadı Beşiktaş ama takım olgusu olmak yani bu iş biraz da her zaman para her zaman isim üzerinden olmuyor biliyorsun basketbol sahada oynanıyor özel oyuncularla da oynanıyor takım oyunuyla da oynuyor sen nereden baktığına bağlı ama ben bir basketbol sever olarak şunu söyleyebilirim ben Beşiktaş'tan şunu istiyorum Batelili, Andre Vugrich'li, Praske Vichus'lu bir kadro böyle underdog herkesi yenebilen akatlarda ciddi bir baskının olduğu bir takım olması benim için özeldir. Dušan Hoca da o heyecanı takımından istiyor. Takımına sahip oyuncularının üzerine motive olabilen koçlardan bir tanesi. Üzerine koyup gidecekler ama Euro Cup'ta ilk 4, ilk 8'de olmak, her daim olabilmek, 4 yıl, 5 yıl olabilmek, bunu bir gelenek haline getirmek ve her yılda alttan çünkü 2006, 2007, 2008 jenerasyonunda çok özel çocuklar var altyapıda şu anda. Her yılda bir tanesini üst tarafa atılabilirse, aktarılabilirse Beşiktaş bence misyonunu benim açımdan bir basketbol sever olarak tamamlamış olacak. Yani günün sonunda 4-5 yıl sonra baktık her şey olgunlaştı. İyi bir bütçe, işte süperstar düzeyinde Avrupa'da bir oyuncu grubu da yakalanırsa neden şampiyonluklar olmasın, neden Euroleague gidilmesin? O işin bir sonraki adımı olarak görüyorum. Önce mevcutu bir korumak, önce kaleyi korumak, sonra diğer kaleye doğru fethetmeye gitmek gibi düşünüyorum ben açıkçası.
Kesinlikle. Zaten bir basketbol salonu projesi de vardı başkanın. Ve bu doğrultuda anladığım kadarıyla seneye Beşiktaş ya Sinan Erdem'de ya da yeni İpek'le oynamak için de başvuru yaptığını açıkladı. Bunu nasıl görüyorsun? Bu aslında yukarıya doğru hedefler için büyük bir adım mı? Çünkü şöyle bir durum var. Evet, Fenerbahçe Beko'da salon yaptı ve gerçekten güzel bir salon. Ama biliyoruz ki hem Süleyman Seba hem de üstüne Akatlar kompleksini ilk yapan Beşiktaş'tı. Yani Beşiktaş aslında bir basketbol kültürü olan ama bunu unutmuş bir camiaydı. Unutturuldu ya da. Ama ara ara sezonlarda işte Derin Williams'lar, Allen Iverson'lar geldi gitti. Ergin Ataman'lı, Ufuk Sarıcalı sezonlar yaşandı.
Şimdi Gökhan bir şey ekleyebilir miyim senin söylediğine? Çok güzel bir yere nokta bastığın için söylüyorum. Akatlardan önce Süleyman Seba'yı spor salonunu da Beşiktaş yaptı. Fulya'da üst tarafta. Daha önce Ahmet Fetkeri'yi de Beşiktaş yaptı. Ben Ahmet Fetkeri'de Beşiktaş'ta idman yaptım. Süleyman Seba'da çok maça gittim. Yani her zaman kompakt bir salonda Beşiktaş'ın basketbolu hem semtte Beşiktaş yani ilçesinde semtinde herkes olayı daha çok sahipleniyordu. Bu heyecanı tekrar yakalamak önemli bence her şeyden önce. Sözünü kestim, özür diliyorum bu arada.
Yo yo, yani söylemek istediğim şu, Beşiktaş'ın doğal rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yatırımlarından önceki Galatasaray'ın hala bir salonu yok. Bu salon konularında bir basketbol kitlesi konusunda Beşiktaş'ın basketbol kitlesi çok geniş değildir ama belli bir kültürü vardır. O kültürü kaybediyor gibi olmuştuk. Evet, Alimpiyeviç ve bence Ergin Ataman dönemlerinde o seyirci geldi ama futbol seyircisiyle çok karışık oluyordu. Tekrardan yeni bir salonun yapılacak olması ve Beşiktaş'ın yatırımının düzenli ve belli bir seviyede yapacak olması bence önemli. O yüzden bu sene özelinde hem Sinan Erdem'e hem de Abdülpekçi'ye başvurmanın değerli olduğunu düşünüyorum abi ben. Çünkü Akatlar ne kadar kompleks bir salon olursa olsun, ne kadar kutu gibi tam aslında basketbol ortamına uygun bir salon olursa olsun ulaşımı ve erişimi bu kadar merkezde olup bu kadar zor olan bir yerde az bulunur. O yüzden ben bu atılımın değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle tesisleşme konusunda yeni salonun da inşaatı başlarsa mükemmel olacak. yeni salon inşaatı vesaire gelecek planları derken yavaş yavaş günümüze doğru gelelim abi. Manisa ile eşleşti Beşiktaş. Galatasaray ile eşleşebilirdi son maçlarda. Rakip seçmeler oldu mu sence? Hem onu söyleyelim hem de Manisa'nın durumu Beşiktaş'ta özellikle Berk'in olmamasının çok büyük handikaplar getireceğini düşünüyorum ben. Belki bu handikaplar Manisa eşleşmesinde çok göze batmaz ama bir üste atlama konusunda da bence büyük problem. Ne düşünüyorsun? Manisa'nın şu anki durumu, Beşiktaş'ın sezonun bitiriş şekli ve bundan sonrası için seriye nasıl başlıyoruz? Perşembe günü nasıl bir basketbol göreceğiz ve Beşiktaş avantajla Manisa'ya gidebilir mi?
Ben Beşiktaş'ın 2-0 eleyeceğini düşünüyorum. Sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Manisa ikinci yılını yaşıyor. Ben de Manisa'da ikamet ediyorum. Yani burada 14. yılımı yaşıyorum Manisa'da. Şöyle söyleyeyim. Manisa basketbolunda yönetim değiştikten sonra bir misyonunu tamamlama hissiyatı geldi bana. Tabii sahada oynanıyor maçlar ama günün sonunda da şöyle bir data da var. Biz dün akşamki programda da konuştuk bunu Umut'la, sevgili Umut'la. Duşan Hoca'nın playoff'ta daha hiç galibiyeti yok. Bursa'da hiç galibiyet alamadı. Orada bir enerji yüklemesi var ve zaten Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş için yarı final oynamak ciddi bir başarı düşüncesi hakim. Manisa'nın da biz playoff'a gittik psikolojisi olunca bugün mesela Telekom biraz önce yayından önceki dakikalarda Efes Telekom eşleşmesi var. Telekom da misyonunu tamamladığını düşündüğü için biraz savunmalar yumuşadı. Günün sonunda ben Beşiktaş'ın 2-0 net galibiyetle çıkacağını düşünüyorum. Takım seçme durumunun sadece Karşıyaka için gerekli o, yani öyle bir yapılabileceğini düşünüyordum. Onda da şöyle düşünüyordum açıkçası. Son hafta Karşıyaka Manisa ile oynadı. Yani eğer Manisa Karşıyaka'yı yenmiş olsaydı Karşıyaka Manisa ile eşleşecekti. Galatasaray Beşiktaş ile eşleşecekti. O gün Karşıyaka çok net oynayarak yani tamamıyla Galatasaray ile eşleşmeyi değerlendirdi. Ben çok yani böyle bir durumun olduğunu düşünmüyorum bu sezon özelinde. Daha önceki sezonlar olmuş olabilir ama şu anda kimsenin takım ve yani rakip seçtiğini düşünmüyorum.
Abi Beşiktaş özellikle Euro Cup serisi bittikten sonra lige konsantre olmakta zorlandı. Üst üste kötü sonuçlar aldı. Hatta tek mağlubiyetini de Galatasaray'dan almıştı iç sahada. Ondan sonraki sürece baktığımız zaman Beşiktaş'ın biraz rehabilitasyon, biraz daha playoff'a hazırlık süresi gibi geçirdiğini gördük. Evet, Berk'in olmaması bir handikap ama sen ne düşünüyorsun? Özellikle Manisa serisinde Beşiktaş'ta X faktör olabilecek birisi var mı? Ligin ilk yarısında çok iyi oynayan Yiğit Arslan'ın sezonun ikinci yarısında gerilediğini gördük. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Çünkü 3 numaralı pozisyonda Beşiktaş'ın elinde Matt Mitchell gibi bir değer var. Fakat dış atış konusunda çok böyle güvenilebilir isimlerden biri değil Matt Mitchell. Orada alanı açmak ve spacing'i sağlama görevi biraz Yiğit Arslan'da ama Yiğit Arslan'ın da 3 sayılık varyansı, 3 sayılık atışlardaki varyansının biraz düştüğünü gördük. Bu konu hakkında fikrin
Yani
nedir?
şöyle.
Özellikle Manisa maçlarında, şöyle pas atayım ben sana. Manisa maçlarında Beşiktaş'a X faktörünü kim olur? Veya Beşiktaş'ın ekstra bir skorer çıkarabileceğini düşünüyor musun?
Yani şimdi Berk Uğurlu yoksa Yağız Aksu var. Yani genç kardeşlerimiz var. Orada orayı domine edebileceğini, sezon içinde de domine edebileceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesiydi. Needham'ın arkasında onunla oynayabilir ama Euro Cup maçları şunu gösterdi bize. Duşan Hoca Euro Cup maçlarından sonra rotasyonu daralttı. Türk oyuncular aslında biraz yabancı statüsünde iyi oyuncular varken Beşiktaş'ta yani onlarla kapışabilecek durumdayken Duşan Hoca biraz daha takımı olabildiğince rotasyonu daraltıp etki aldığı oyuncuların süresini arttırdı. Matt Mitchell 3 numarada çok güzel. Maç içinde nerede durması gerekiyorsa orada duruyor. Savunmada inanılmaz işler yapıyor. Yatayda ve dikeyde hep elini gösteriyor. Ribaundların hepsinde pozisyon alıyor. Kendinden 15 santim yukarıdaki adamın arkasından gelip ribaund olabiliyor. Bunlar önemli özellikler, meziyetler. Ben Beşiktaş'ta Berk'in bu seviyede yokluğu hissedilmeyecek ama bir sonraki seride Fenerbahçe ile büyük ihtimalle eşleşecek Beşiktaş. Orada ciddi eksikliğini hissedeceğini düşünüyorum. Yiğit konusuna da gelince Yiğit Golden State Warriors'taki Klay Thompson gibi bir oyuncu. Beşiktaş'ın öyle bir yaratıcı gardı yok. Needham yani potaya gidip eksiltip set hücumunda roller olarak sağındaki solundaki oyuncuyu görebilen bir guard değil. Ben biraz daha Yiğit'in bu takıma uygun bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Yiğit kendi pozisyonunu yaratan dinamik bir şutör değil, statik bir şutör. Pozisyon alınıp close out'lar üzerinden sayısını elde edebilen önemli bir skorer olduğunu düşünüyorum ama oyun tarzı ve oyun yapısı Beşiktaş'ın çok Yiğit Arslan'a çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir Türk oyuncu. Fakat bu guard yapısıyla çok da efektif olamadığını hissediyorum.
Ya Kalates gibi, Tony Taylor gibi oyuncularla, belki Eric McCollum gibi kendi üzerine oyuncuları çektikten sonra dıştaki boş oyuncuyu görebilecek guardlarla oynaması bence de Yiğit'in performansını arttıracaktır. Podcast'imizin sonuna doğru yaklaşırken biraz Manisa'dan bahsetmeni istiyorum. Beşiktaş'ın önlem alması gereken bir Pako var gibi duruyor. Senin ekstra Manisa'da tehdit yaratabilecek ama Beşiktaş'ın da ona bir reaksiyon gösterebileceğini düşündüğün oyuncu kimler Manisa'da?
Fred Russell en önemli yaratıcı oyuncusu ve tek yaratıcı oyuncusu. Onu kilitlediği zaman Beşiktaş'ın çok rahat maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Fred Russell ritme girdikten sonra biraz böyle C segment Larkin gibi oynuyor. Yani hem delebiliyor hem şutuna gidebiliyor. Tabii bunları yaptıktan sonra birinci oyuncuyu geçip ikinci oyuncuyla karşılaştıktan sonra diğer oyuncuyu da bulabiliyor. Fred Russell biraz daha güçlendikten sonra zaten Euro Cup'ta ve belki de Euro Lig'de ilerleyen dönemde rol oyuncusu olabileceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. En önemli kritik nokta o. İkinci konu da Hakan Hoca'nın oynadığı bir yani bir şablon var, sistem var. Pek onun dışına çıkmıyor. Eğer o düzenin dışına çıkartabilirse Manisa'yı Beşiktaş çok zor bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ama maçın devamında 35. dakikada 4 sayı 5 sayı fark varsa Manisa maçı kazanabilir.
Anlıyorum abi. Teşekkür ederim. Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast yayınımızın sonuna gelirken şu hatırlatmayı yapalım. Seri boyunca maç öncesi değerlendirme, maç öncesi maç sonu ve seriyi geçersek eğer daha sonraki seriler hakkındaki yayınlarımız devam edecek. Özgür abi geldiğin için teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben nazik davetin için teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları, basketbolu seven Beşiktaşları selam olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar. Başarılı.
Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bugün de Serence Bey'den başlayan yolculuğumuz Beşiktaş'ta sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi Serence Bey uygulamasından www.serencebey.com.tr web sitemizden ve birçok dijital yayın platformlarından takip edebilirsiniz. Transferlerden ilk önce haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için Serence Bey haber sitesini ve sosyal medya kanallarını mutlaka takip edin. Serence Bey ile ilk ve doğru bilen siz olun.